Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugün konuğumuz Özyeğin Üniversitesi'nden Doktor Alper Açık. Konumuz da psikolojide toplumsal cinsiyet. Kendisi aslında bilişsel bilişim alanında çalışıyor. Fakat bugün konuşacağımız konu bundan biraz daha farklı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Size ilk olarak şunu sormak istiyorum. Psikolojide toplumsal cinsiyetten bahsedeceğiz. Bu farklara nasıl bakmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. İlk olarak cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, seks ve gender farkını biz psikolojide nasıl değerlendirmeliyiz?
Şu şekilde yani anlatmaya çalışabiliriz herhalde ama biraz sonra göreceğimiz gibi bizim bugün değerlendireceğimiz çalışmalar arasında iki kavram arasında cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasında çok ciddi bir ayrım yapmamıza ihtiyaç olmayacak. Ama genel hatlarıyla herhalde şu söylenebilir, klasik olarak cinsiyet dediğimizde biyolojik bir kavramdan bahsediyoruz. Mesela kadın ve erkekler arasındaki üreme organları farkından bahsediyorsak mesela daha biyolojik bir şekilde kurguluyor olabiliriz ama toplumda kadınlara, erkeklere ya da işte LGBTİ bireylerin durumlarına baktığımız zaman biyolojik tanımlamalar her zaman yeterli olmuyor. Mesela diyelim ki bir yasa ile kadınların oy verme hakkı elde edilmiş olsun. Bir günden bir güne elbette biyolojide olmuş bir değişiklikten bahsetmiyoruz ama toplumsal açıdan bakıldığında kadının toplumdaki yeri açısından, ondan ne beklendiği açısından bir değişiklikten bahsediyoruz. O yüzden de genel hatlarıyla toplumsal cinsiyet kavramını kullandığımızda birazcık daha cinsiyet ten gene kaynaklanmakta olan ama kültürel, sosyal ve belki de bugün de göreceğimiz gibi psikolojik bazı süreçlerden bahsetmeye başlamamız gerekiyor cinsiyetteki biyoloji vurgusundan farklı olarak.
Uzun zamandır bu cinsiyet farklılıkları ile ilgili araştırmalar çok popüler. Hem akademide ilgi çekiyor hem popüler kültürde çok ilgi çekiyor. Şunu sormak istiyorum bununla ilgili. Bu araştırmalar ilgi çektiği için veya bu araştırmaların sonucunda bir tarafın daha iyi, bir tarafın daha kötü çıkmasının işte bir şekilde daha etkili olacağı için bu araştırmaları bu nasıl etkiliyor bu popülerlik durumu? Ya da acaba deneyler buna göre yönlendiriliyor olabilir mi? Veriler saptırılıyor olabilir mi?
Yani şimdi elbette yani hiçbir meslektaşımın verilerini çarpıttığı gibi bir iddiada bulunmak istemem ama sanıyorum bu toplumsal cinsiyet farkları işte ne bileyim sosyal becerilerde olsun, aritmetik becerilerde olsun olduğu söylenen toplumsal cinsiyet farklarına dair çalışmalara da baktığımızda psikolojide yakın zamanda ya da belki çok zaman öncesinden bugüne gelmiş, oldukça popüler olmuş, işte ders kitaplarına girmiş birçok çalışmaya da baktığımızda şöyle bir genel sorunla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz herhalde. Yakın zamanda birçok ünlü çalışmayı koşulları birebir tutarak tekrar etmeye çalışmış olan bilim insanı bunda maalesef başarılı olamadı. Yani bir makale yayınlanmış zamanında oldukça belki ses de getirmiş, ders kitaplarına girmiş, medyada kendisine yer bulmuş. Ama aradan zaman geçmiş, bu deneyin koşulları sabit tutulmak suretiyle tekrarlanmaya çalışılmış ve aynı sonuçlar alınamamış. Şimdi bu tip çalışmalara baktığımızda elbette özellikle ilk çalışma ve ikinci çalışma arasında büyük bir zaman farkı varsa kişilerin işte o tip çalışmalarda ne tepki verdiği, davranışsal olarak, bilişsel olarak ne tepki verdiği değişmiş olabilir ama birçok çalışmada böyle bir durumla karşılaşmıyoruz. Kaldı ki maalesef günümüzde alanda bazı istenmeyen, hoş olmayan araştırma pratiklerinden bahsedebiliyoruz. Burada tabii ki data çarpıtmaktan ya da data uydurmaktan bahsetmiyorum. Maalesef böyle örnekler de var. Yani hele ki toplumsal cinsiyet ve psikoloji ilişkisine dair bazı öyle çalışmalar var ki işte ne bileyim kırmızı giyen bir kadının otostop çekmede daha başarılı olması ya da işte yüksek topuk giyen kadınlar erkeklerin daha fazla yardım ettiği gibi çalışmalar yayından geri çekildiler. Çünkü datalarını çarpıtmalarını ya da dataların üretilmiş olduğuna dair ciddi kaygılar ortaya çıktıktan sonra. Bizim ama replikasyon krizi ya da tekrar edilebilirlik krizi dediğimiz olayda biraz daha farklı, böylesi akademik suç diyebileceğimiz olaylardan ziyade daha küçük bazı istenmeyen pratikler olabiliyor. Yani bu mesela istatistiksel anlamlı bir fark bulana kadar datanızı evirip çevirmeniz olabilir. Çok küçük bir örnekleminiz varken tesadüfen istatistiki bir anlamda fark çıkmış olabilir ve siz bunun tesadüfi olup olmadığını yeterince kontrol etmemişsinizdir gibi gibi. Bir taraftan bu tip sorunlar var. Bir taraftan da tabii yayın yanlılığı dediğimiz bir olay var. Maalesef psikolojide bu çok ciddi boyutlarda karşımıza çıkıyor. Birçok farklı bilimsel disiplinle karşılaştırıldığında. Bununla da ne kastediyoruz? Siz diyelim ki iki grubun performansını karşılaştırdınız. İşte bugünkü konumuz mesela genelde kadın ve erkek becerilerinin farkları üzerine olacak. Kadın ve erkek farklarını karşılaştırdığınız bir çalışmada fark bulduysanız bunu yayınlatma ihtimaliniz çoğu durumda daha yüksek oluyor. Neyle karşılaştırıldığında aynı farkı bulamadığınızda ya da siz iki ilginç değişken arasında bir anlamlı ilişki olup olmadığına baktınız. Bu ilişkiyi buluyorsanız bu çalışmayı yayınlatma ihtimaliniz yine artabiliyor. İşte bu yayın yanlılığı tabii ki farklı başka süreçlerle de akademisyenler üzerindeki yayın baskısıyla da ilişkilendirilebilecek bir durum. Ama sanıyorum toplumsal cinsiyet farkları literatüründe şöyle bir şeyle karşılaşmış olabiliriz. Yani bir fark bulan çalışmalar yayınlanmış, fark bulmayan çalışmalar ise çekmecelerde beklemeye devam etmekte. Çünkü genelde küçük örneklemli çalışmalarda bazen istatistik olarak anlamlı sonuçlar elde edilebilir. Bu da tesadüfen gerçekleşebilir bizim yaptığımız istatistik hesaplamaların doğası gereği. Ve belki de toplumsal cinsiyete dair bazı bulguların da çalışmaların tekrarlanması sonucunda bu konularla ilgili düşüncelerimiz değişecek belki de. Yani bu birinci aslında metodolojik olarak dikkatli olmamız gerektiren bir unsur ama tabii şunu da unutmayalım. Yani toplumsal cinsiyetten bahsederken, toplumsal cinsiyet farklarından bahsederken, hatta toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsederken dikkat etmemizi gerektiren başka olaylar da var. Biz bilim insanları olarak da ya da bizim çalışmalarımıza katılan katılımcılar açısından da bakacak olursak biz yani cinsiyetçi ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Bu sadece bu ülke için geçerli değil. Bütün dünya için aynı durumdan bahsedebiliriz. Ve bazen biz bu çalışmaları gerçekleştirirken toplumsal cinsiyet dair bazı kalıp yargıları, bazı ön yargıları yeniden ürettiğimizin farkına varamayabiliyoruz. Şimdi bunu da bir örnek vermek gerekirse yani 19. yüzyılda, 18. yüzyılda çeşitli erkek entelektüellerin yazdıklarına baktığınız zaman hele ki o dönemlerde bir de kadın hareketi güçlenmişse, sufrajet hareketi gibi işte oy kullanma hakkı, işte ne bileyim miras hakkı ya da iş hakkı gibi konularda kadın örgütlülüğünün seviyesi artmışsa hemen entelektüeller deniyor ki işte bu haklar kadınlara verilmemeli. İşte çünkü onların zihinleri erkeklerinki gibi çalışmıyor. Şimdi biz bugüne baktığımızda 21. yüzyılda hiç olmazsa görüntüde eşitlikçi gelişmiş ülkelere baktığımızda bu sefer o arkaik düşüncelerin bilimsel çalışmalarla belki de yeniden üretildiğini görmeye başlıyoruz. Çünkü biraz sonra tartışacağız. Yani bilişsel becerilerden hangileri konusunda erkekler daha iyidir, hangileri konusunda kadınlar daha iyidir dediğimizde aslında yani o yüzlerce yıldır devam eden kadınlar ne yapar, erkekler ne yapar gibi toplumdaki rolleri nelerdir gibi sorulara verilen yanıtların maalesef çok da değişmediğini ve belki de bilim insanlarınca yeniden üretildiğini görüyoruz.
Bu toplumsal cinsiyetle ilgili, cinsiyet farklılıkla ilgili deneyler yapılırken deneklerin kendi cinsiyetlerine göre, işte geldikleri kültüre göre, işte toplumsal cinsiyetlerine göre bir şeylere verebilecekleri tepkiler farklı. Yani bir odaya soktuğunuzda odanın rengi bile bir kadını farklı etkiler, işte erkeği farklı etkiler. Bu deneyler yapılırken bu sorular, bu kıstaslar ne değerlendiriliyor mu, neye göre değerlendiriliyor? Bunların değerlendirilmemesi nasıl yanlış sonuçlara yol açabilir?
Evet, aslında burada zaten genel olarak gene yani bu tam spesifik olarak konumuza bakmadan önce belki başka bir psikoloji deneylerinin sonuçlarını anlamaya çalışırken nelere dikkat edebiliriz diye bir daha sorabiliriz. Bu da şimdi diyelim biz bir bilişsel beceriyi ölçmek istiyoruz. İşte ne bileyim aritmetik becerisini ya da empati becerisini ölçmek istiyoruz diyelim. Şimdi biz elbette bu ölçümleri normalde insanlar birbirleriyle etkileşirken ya da gündelik hayatta karşılaştıkları gerçek bir aritmetik problemi çözerken yapmıyoruz. İnsanları bir laboratuvara davet edebiliyoruz. İşte kimi aritmetik testleri için bir anda öğrencilerin sınıfına girip orada bir test uygulamaya başlayabiliyoruz. Bu da tabii ki elbette insanların o bilişsel beceri neyse, o bilişsel beceriyi gündelik hayatta kullandığı bağlamdan ya da çevreden daha farklı bir bağlamda ölçülmüş oluyor aslında. Bu da tabii ki kişisel farklılıklar gösterecektir. Yani bir psikoloji deneyine gelen bir kişi kendisini çok rahat hissedebilir, hiç umurunda değildir. Bir başka kişi ise işte davranışının gözlemlenmesinden dolayı kendisini gerilmiş bulabilir, belki tehdit altında hissedebilir. Elbette bu farklılıklar her zaman var ama siz özellikle iki farklı popülasyonun davranışlarını karşılaştırıyorsanız ve bu iki popülasyon arasında da zaten toplumsal bir eşitsizlik mevcut ise o zaman belki de laboratuvarda o test yapılırken ya da performans sergilenirken oradaki genel olarak psikolojik durumları farklı olabilirler. O da tabii ki sizin sonuçlarınıza etki edebilir. Yani birazdan zaten hangi bilişsel becerilerde fark görüyoruz, hangilerinde fark görmüyoruz ya da hangi koşullarda fark ortaya çıkıyor, hangilerinde fark çıkmıyor gibi daha detaylı konuşunca sanıyorum bu soruları da daha iyi cevaplamış oluruz diye düşünüyorum.
O zaman detaylı kısmına gelebiliriz. Bu deneyleri yapıyoruz. Yine soruları nasıl soruyoruz, nasıl cevaplar alıyoruz? Bir de şu var, bir cevaplar alıyoruz. Hatta daha önceden dizisinde konuştuk ki kadınlar empatiktir sonucunu sürekli alıyoruz. Sürekli deneylerde, işte gazetelerde okuduğumuz şeylerde bu cevabı alıyoruz. İşte
evet.
Erkekler daha iyi araba kullanıyor çünkü böyle. İşte kadınlar başka şeyler değil çünkü böyle. Tamam evet. Bu sonuçları alıyoruz fakat bu sonuçlar bir de bizim ne işimize yarıyor?
Evet, çok teşekkür ediyorum bu soru için de. Burada aslında şu anda çok popüler olan bir teoriden başlayabiliriz. Ünlü bilim insanı Simon Baron Cohen'in en önemli fark dediği, yani özsel fark dediği hatta bir fark belki var kendi iddiasına göre. Kendisi erkek beyinleri ve kadın beyinleri arasında bir fark olduğunu söylüyor. Aslında bunu iddia ederken de oturup çok da fizyolojik ölçümler yapmıyor. Kendisi erkek beynini daha sistematik düşünmeye, kadın beynini ise daha empatik olmaya dönük beyin olarak tanımlamakta. Şimdi empatiden ne anlıyoruz? Buna biraz sonra geleceğim ama empati hakkında olsun, sistematikleştirme hakkında olsun ne kastettiğimizi bir düşünelim istiyorum.
Bu tip, empati kadınlara atfettiğimiz, işte sistematikleştirme erkek beynine atfettiğimiz özellikler.
Aynen öyle, aynen öyle. Empati dediğimizde karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlayabilme becerimizi de aynı zamanda bir yandan da karşımızdakinin gerilimini hissettiğimizde bu gerilime uygun bir şekilde cevap verebiliyor muyuz? İşte bununla alakalı bir durumdan bahsediyoruz. Erkeklerde daha iyi olduğunu Simon Baron Cohen'in iddia ettiği ama aslında çalışmaların bence hiçbir şekilde bunu göstermediği sistematikleştirme becerisi ise yani siz bir sisteme baktığınızda ki bu bir finansal sistem olabilir, işte efendime söyleyeyim bir hukuksal sistem olabilir vesaire vesaire. Bu sistemi anlıyor musunuz? Analitik bir şekilde onu ele alabiliyor musunuz? Bu sistemin parçaları arasındaki ilişkileri birbirleri nasıl etkileştiklerini anlayabiliyor musunuz gibi bir durum söz konusu. Neyse ben çok uzatmak istemiyorum. Birazcık empati konusundan başlayalım isterseniz. Empati dediğimizde dediğim gibi iki şey birden anlaşılıyor aslında. Bir yandan karşımızdakinin hislerini, düşüncelerini anlayabilme becerimiz. Bir yandan da bu his ve düşüncelere uygun olarak karşımızdaki ile iletişim kurmamız. Yani onu rahatlatmamız. Dikkat ederseniz zaten yani bu empati bu şekilde tanımlandığında toplumda birazcık kadına biçilen rolle oldukça ilişkili gibi gözüküyor. Neden işte çocuk bakacak. Hatta erkeğe bakacak aslında bakarsanız. Bir yandan da işte insanlarla iyi ilişkiler kuracak ve rahatlatıcı bir adeta fonksiyonu olacak. Şimdi empatiyi nasıl ölçebilirsiniz? Yani yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi elbette insanlara empati becerilerinin iyi olup olmadığını sormak olabilir. Yani kişilerin kendi becerilerini raporlamasını isteyebilirsiniz. Özellikle mesela Simon Baron Cohen ve onunla birlikte çalışan araştırmacılar genelde bu tip anketler tercih ediyorlar. Bu anketlerde mesela size deniyor ki, İnsanlardan biri sohbete dahil olmak isterse hemen fark edebilirim. Bu ifadeye katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? ya da işte diğer insanlarla ilgilenmek gerçekten hoşuma gider. Bu ifadeye katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? İşte bu ifadelere katılanların bu teoriye göre daha kadın beyinli olduğuna dair bir iddia var. Ama tabii burada şunu dikkat edelim. Yani diyelim ki biz matematik becerisini ölçmeye çalışıyoruz. Bu arada vereceğim örneklerde, vereceğim referans göstereceğim çalışmalarda özellikle Cordelia Fine'ın Türkçe'ye de çevrilmiş olan Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması kitabından gelmekte. Bize şunu diyor, yani bu tip sorulara verilen cevaplara bakarak insanların empati becerilerini gerçekten anlayabilir miyiz? Çünkü yani siz bana deseniz ki işte ben diferansiyel denklemleri zorlanmadan çözebilirim. Buna katılıyor musunuz? Ben katılıyorum dersem benim matematik becerim iyi midir? Bunu tartışmak lazım. Ama insanların gerçekten de kendi becerilerini değerlendirdikleri empati anketlerinde kadınların değerleri daha çok çıkmakta. Ama tabii bu da şu var, yani kadınlar kendilerinden empatik davranmalarının beklendiğinin farkındaysalar, böyle bir anketi doldururken kendi becerilerini değil, kendilerinden beklentileri yansıtıp daha yüksek katılıyorum cevapları verebilirler. Erkeklerde ise bu durum tersine dönebilir. O zaman empatiyi daha sağlıklı ölçmek için ne yapılabilir diye bakabiliriz. İkes ve arkadaşlarının geliştirdikleri bir deney söz konusu. Buna empatik herhalde doğruluk testi desek yanlış olmaz. Ve bu test gerçekten de empati gündelik hayatta nasıl kullandığımıza oldukça benziyor. Ne yapıyoruz? İki katılımcıyı aynı anda bir odaya alıyoruz. O sırada deneyi yapan kişi odadan dışarı çıkıyor ve onları birkaç dakika yalnız bırakıyor. Odaya geldiğinde bu iki katılımcıya diyor ki, kusura bakmayın biz sizi biraz yanlış yönlendirdik. Biz son birkaç dakika içerisinde siz buradayken sizi videoya aldık. Ve aslında bizim derdimiz, şimdi siz bu videoları izlediğinizde birbirinizin ve duygu ve düşüncelerini tahmin edebilecek misiniz? İşte bu aslında empatik bir beceriyi ölçmek için güzel bir yöntem. Alıyorsunuz katılımcılardan bir tanesini tek başına. Diyorsunuz ki videoyu izleyin, her bir duygu düşünce aklınıza geldiğinde videoyu durdurun diyorsunuz. Ve durdurduktan sonra da o düşüncenin ne olduğunu, o hissin ne olduğunu bildiriyorsunuz. Ardından ikinci katılımcı, aynı video gösteriliyor, diğer kişinin dur dediği yerlerde durduruluyor ve diğer kişinin ne hissetmiş, ne düşünmüş olabileceğine dair tahmin alınıyor. İşte bu empati testlerinde ise biz kadın ve erkek farkları bulunmamış olduğunu görüyoruz. Ama tabii bu arada farklı motivasyon farkları da olabilir mesela. Başka bir deneyde de gene buna benzer, gerçek dünyada empati becerisini sergileme gerekiyor. İşte karşınızdakinin duygularını, düşüncelerini anlamanız gerekiyor. Ve diyorsunuz ki her bir doğru tahmin ettiğiniz his, her bir doğru tahmin ettiğiniz düşünce için belli miktar para alacaksınız ve bu artacak ne kadar çok bilirseniz. Bu deneylerde de biz yine kadın ve erkek farklarının değişmemiş olduğunu görüyoruz. Ama şu var mesela, gene bu tip gerçekçi testlerde bile siz kişiden tahmin aldıktan sonra peki bu verdiğiniz cevaba ne kadar güveniyorsunuz diye sorduğunuz zaman kadınlar gene giderek de performansları artmaya başlıyor. Çünkü şunu tahmin ediyoruz, ne kadar emin olup olmadığınıza dair soru sizde gene kadınların empati becerilerini daha iyi olduğuna dair kalıp yargıyı bir anlamda harekete geçiriyor ve onu hatırlatmış oluyor. Bu da belki yeniden motivasyonu artırıyor ve o işte kalıp yargıyla uyumlu bir durumu ortaya çıkarmasını sağlayabiliyor diyebilirim. Bu birincisi olsun. Yani birazcık empati meselesinden bahsetmiş olalım. Ama bu örnekte de ne gördük? Yani belli bir yöntemle edinmiş olduğunuz sonuçla başka bir yöntemle edinmiş olduğunuz sonuç arasında ciddi bir fark olabiliyor. Aynı şeyler aslında genel olarak sözel becerilerin ya da sayısal becerilerin değerlendirildiği başka çalışmalarda da gözlenmekte. Ve burada işte bu kalıp yargı dediğimiz, stereotip dediğimiz olayın faaliyete geçip geçmediği anlamlı gibi gözüküyor. Ne kastediyorum bununla? Diyelim ki siz bir böylesi anket dolduracaksınız. Sözel becerilerinize dair değerlendirmeler yapacaksınız. Sayısal becerilerinize dair değerlendirmeler yapacaksınız. Ama bu anket başlamadan önce size demografik bir soru soruluyor. Cinsiyet soruluyor. Siz de yazıyorsunuz ya da işaretliyorsunuz. Eğer bu cinsiyete dair demografik bilgiyi sunduktan sonra siz sözel becerinizi değerlendiriyorsanız Bunu yüksek bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Hı hı. Ama sayısal becerinizi daha düşükmüş gibi değerlendiriyorsunuz. Ama ben size kökeninizi sormuş olsaydım aradaki fark çok daha az olacaktı. Belki de ortadan kalkacaktı. Yani siz kendinizi adeta yani bir kadın olarak kadın olduğunuzu hatırlattıktan sonra otomatik olarak sanki sözel beceriniz yüksekmiş, sayısal beceriniz de düşükmüş gibi bir davranış sergileyebiliyorsunuz. Erkeklerde de bu tersine dönebiliyor. Onlar da cinsiyetlerine dair bilgi verdikten sonra kendi sayısal becerilerini daha yüksek işaretliyorlar ve sözel becerilerini daha düşük bir şekilde işaretleyebiliyorlar diyebilirim. Buradan belki gidebileceğimiz bir diğer bilişsel beceri, matematiksel beceriler olabilir. Genel olarak aritmetik becerileri olabilir. Elbette matematiksel becerileri ölçmenin çok farklı yolları olabilir. Bunlardan bir tanesi elbette okul performanslarına bakmak olabilir. Standardize bazı testlerde işte mesela liseye giriş, üniversiteye giriş, ortaokula giriş gibi sınavlar varsa bir ülkede oradaki testlere bakılabilir. Özellikle bu tabii uzmanı olduğum bir konu değil yani böyle okul başarıları ama genel olarak istatistiklere baktığımızda mesela çok zamandan ve coğrafyadan etkilenen bir durum olduğunu görüyoruz. Özellikle mesela Kuzey Amerika'daki data bize çocuklarda yani ilkokul ve orta okul çağındaki çocuklarda son 40-50 sene içerisinde oğlan kız farklarının çok büyük ölçüde azaldığını gösteriyor mesela ve gerçekten çok dramatik farklardan bahsediyoruz. Hatta yani düşük ve orta performans gruplarında hiç fark yokken sadece en üst performans grubunda erkeklerin belki bir avantajı var ama başka yapılan çalışmalarda da mesela okul notlarında kızlar daha başarılı, standardize testlerde eşitlik var ama müfredat dışından matematik sorularına odaklandığımızda erkeklerin bir avantajı olabilir gibi gözüküyor. Ama mesela bu da ilginç çünkü işte okulda okutulan derslerde daha iyi değiller, işte standardize testlerde daha iyi değiller ama müfredat dışına geldiğimizde belki evet erkek çocuklarının, olan çocuklarının bir avantajı olmasından bahsedebiliyoruz. Bunun sebebi de ama ne olabilir? Müfredat dışındaki konuyla ilgilenmiş olanların olan çocuklarının daha fazla cesaretlendirilmiş olmaları olabilir. Yani buradan da hemen doğuştan gelen bir yetenek vurgusuna ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Burada bilakis daha fazla teşvik edilmiş olma, o yüzden de o materyalle daha fazla tanışık olma gibi faktörlerin devreye girebileceğini görüyorum ki şunu da unutmamak lazım aslında. Mesela aynı matematik testinde ya da sınavında kadın ve erkekler aynı notu almış olsalar bile, aynı performansı göstermiş olsalar bile biz oradaki matematik kaygısını ölçtüğümüzde ya da kendisinden emin olup olmamayı ölçtüğümüzde durumun yine kadının aleyhine döndüğünü görüyoruz. Yani aynı performans gösterilmiş olmasına rağmen muhtemelen işte toplumda hali hazırda var olan kalıp yargılar yüzünden matematikte başarısız olunacağına dair bir ön fikir mevcut olabilir. Ama mesela şunu da söyleyeyim gene matematikle ilgili olaraktan 34 farklı ülkede gerçekleştirilmiş bir çalışma var. Burada her bir ülkede standardize testler üzerinden her ülke uyarlanmış, her ülkenin diline uyarlanmış şekilde bazı bilimsel beceri ve matematiksel beceri testleri uygulanıyor. Ve tabii bazı ülkelerde kadın erkek daha doğrusu oğlan kız farkları daha çok, diğerlerinde ise daha az. Peki bu neyle ilişkili diye baktığınız zaman o ülkedeki insanların kadınlarla edebiyat gibi, işte sosyal bilim gibi, işte sanat gibi alanları ne kadar eşleştiriyorlarsa, bunları bir arada düşünüyorlarsa, ne kadar da erkekleri daha pozitif bilimlerle eşleştiriyorlarsa, oradaki kız oğlan farklarının da yani toplumsal cinsiyet farklarının da o kadar artmış olduğunu görüyoruz. Ki biliyoruz ki dediğim gibi coğrafyaya göre değişiyor bu toplumsal cinsiyet farkları. Yani evrensel bir farktan bahsetmiyoruz. Bu da bize mutlaka ve mutlaka sosyokültürel sebeplerle bir fark görüyorsak matematik performansında bunu açıklayabileceğimizi aslında gösteriyor. Burada aslında ben bir de şunu eklemiş olabilirim. Şu ana kadar ne dedik işte bir takım manipülasyonlarla yani bir demografik soruya yanıtlamak bile kişilerin performansını etkileyebiliyor diye gördük. Burada herhalde altının çizilmesi gereken bir sosyal psikolojik kavram bu kalıp yargı. Nasıl bir tehdit yarattığı kişi üzerinde. Mesela sınıflarda yapılan matematik testleri mevcut. Bu testler öncesinde siz kişilere bu testin neden yapıldığına dair bir metin okutuyorsunuz mutlaka. Ve o metinde şunu söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki bu testi yapmamızdaki amaç kişiler arası matematik, aritmetik becerisi farklarını daha iyi anlamaya çalışmak. Şimdi bunu söylerseniz, kişisel farkları ölçtüğünüzü söylerseniz ve klasik olarak kalıp yargılara göre kadınların matematik becerilerinin daha düşük olduğu düşünüldüğü için adeta siz bir kalıp yargıyı tehdit haline getirmiş oluyorsunuz. Bu da o testi alan kadınların kendilerini daha fazla stres altında hissetmelerine sebep olabilir. Motivasyonlarını düşürüyor olabilir ama böyle bir durum erkekler için geçerli olmayabilir. Bilakis tersine etki yaratabilir. Ben zaten bu konuda daha başarılı olan sosyal grubun içerisinde yer alıyorum diyebilir. Peki bunu nasıl ortadan kaldıracaksınız? Bu ifadenin hemen arkasında yani biz burada bireysel farklara bakıyoruz ama diyebilirsiniz. Şu ana kadar yapılan hiçbir testte toplumsal cinsiyet farkı bulamadık. Şimdi bu bahsettiğimiz kalıp yargı tehdidini ortadan kaldırabilecek bir manipülasyon ve birçok farklı alanda bu hafıza için de geçerli. Mesela soruyorum ben size 2 sene önce üniversiteye giriş sınavında matematikten kaç netim vardı diye soruyorum bir kişiye. Mesela orada kişinin netini daha az hatırlamasına da yol açabiliyor. Kişinin girdiği aritmetik sınavında daha başarısız olmasını da sağlayabiliyor. Sadece burada bir parantez açalım. Her ne kadar bir tip aritmetik sınavlarında bu basma kalıp yargı tehdidinin kadın erkek farklarını ürettiği söylense de yakın zamanda çalışmış bir meta analiz burada da bir yayın yanlılığı etkisi olabileceğini gösterdi. Ve 12-13 yaşında Hollandalı çocuklarda yapılan bir deneyde stereotip tehdidinin ya da basma kalıp yargı tehdidinin çok da etkili olmadığı gözlendi ama bu o gruba da özgü olabilir elbette. Yani 12-13 yaşındaki Hollanda'daki o durumla alakalı olabilir. Bir yandan da biz biliyoruz ki işte bu kalıp yargı tehdidi kişilerin kariyer planlamalarından, meslek seçimlerinden, katılmak isteyecekleri konferanslara kadar birçok konuda etkili olabiliyor. Yani toplumda içinde bulunduğunuz toplumsal bağlamda bir şekilde dezavantajlı grupta olduğunuzu hissetmeniz yahut oraya ait olmadığınızı hissetmeniz bir anlamda sizin gerçekten de daha düşük performans sergilemenize yol açabiliyor diyebiliriz diye düşünüyorum. Bir de tabii şey dedi, sizi söylemediğiniz için hatırladım şimdi programdan önce. Bir de bu zihinsel rotasyon meselesinin çok önemli olduğu düşünülüyor.
Bununla ilgili bir fotoğrafımız vardı. Onu alabilirsek ekrana.
Evet.
Birazdan.
Tabii. Evet. Yani işte mesela böyle gerçekleştirilen bazı çalışmalar var. Yukarıda solda gördüğümüz şekle bakıyoruz. Ona baktıktan sonra hemen sağındaki ABCD denen şekillere bakmamız ve bunlardan hangi ikisinin en solda gördüğümüz şeklin döndürülmüş versiyonu olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Genelde tarihsel olarak da yapılan çalışmalarda erkeklerin bunda daha başarılı olduğu gözlemlenmiş. Ama biraz önce bahsettiğimiz aslında bütün manipülasyonlar, mesela diyelim ki siz bunun mühendislik becerileri için önemli bir test olduğunu söylerseniz erkeklerin daha başarılı olduğunu görüyorsunuz. Ama mesela bunun ev içinde dekorasyon yapmak gibi konularda daha başarılı olunmasını gösteren bir beceri olduğunu söylerseniz de bunların kendilerinin de cinsiyetçi olmaları durumu söz konusu ama psikolojik bir deney esnasındaki manipülasyondan bahsettiğimiz için o tarafına odaklanmayı tercih ediyorum şu anda. O farklar azalıyor dediğim gibi. Daha farklı bir şekilde çerçevelenirse bu görevler daha farklı sonuçlar alınabiliyor. İşin ilginci mesela altta gördüğümüz deneye baktığımızda ise en soldaki işte karton parçasından sağda gördüğümüz A, B, C, D, E'den hangileri üretilebilir gibi bir soru sorduğumuzda ise ki bence bu da gayet zihinsel döndürme deneylerine çok benziyor. Şekillerin ne şekilde ortaya çıktığına dair yani görsel uzamsal becerilerimizle alakalı. Bunlarda ise bir fark bulamıyoruz. Ki zihinsel döndürmenin şöyle de komik bir özelliği var. Hep bahsedip duruyorum bu Baron Cohen ve arkadaşların ürettiği işte sistemleştiren beyin, empatikleştiren beyin ya da kadın beyin, erkek beyni bir tanesi daha empatiye dönük bir tanesi sistemleştirmeye dönük. 2007'de yazdıkları makalede mesela diyorlar ki işte bu zihinsel döndürme işlemi tam da sistemleştirme içerir. Çünkü görüntüdeki her bir öğeyi bir değişken gibi görüp bunları döndürerek transform etmeniz gerekmektedir ve sonucu öngörebilmeniz gerekmektedir denir. Ama bir yandan ondan sonra 2008'de bir çalışma yapıyorlar ve oradaki hipotezlerden bir tanesi şu. Erkek beynine dönüştüren unsurun ana karnında daha fazla testosterona maruz kalmış olmasına dair düşünceler var. O zaman ne olmasını siz bekliyorsunuz? Eğer elinizde ana karnındayken çocukların ne kadar testosterona maruz kaldıklarına dair bir ölçüm varsa, bunun ileride yani yıllar sonra bu zihinsel döndürme işlemiyle ilişkili olmasını bekliyorsunuz. Ve maalesef ilişkili çıkmıyor. Ve ondan sonra 2008 makalesinde diyorlar ki aslında bu ideal bir test değil. Yani bu sistemleştirmek meselesi için. Tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Yani eğer bir testin sistemleştirme testi olup olmadığına başta karar verdiyseniz, sonra edindiğiniz negatif sonuçlara göre, olumsuz sonuçlara göre bu testin statüsünü de değiştirmeniz çok hoş bir bilimsel pratik olmuyor.
Peki bu farklılıkları bu şekilde görüyoruz, sistematikleştiriyoruz, ayırıyoruz birbirinden. Bir bilimsel araştırmanın yapılmasının sebebi aslında bir soruya cevap bulmak ve pratiğe dökebilmek, bir sorunu çözmesi ya da.
Evet.
Bu farklılıkları buluyoruz fakat bunlar bize aslında ne kazandırıyor, neyi çözmüş oluyoruz, nasıl bir sorunun önüne geçilebilir ya da geçilebiliyor mu yoksa sadece bulmuş mu oluyoruz?
Evet, yani bu gerçekten güzel bir soru. Yani çünkü şu konuda ben saplantılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani kadın ve erkekler arasında bir takım bilişsel beceri farkları bulmak konusunda bir saplantı söz konusu. Ki gördüğümüz gibi yani şu anda kadına atfedilen bilişsel beceriler ve erkeğe atfedilen bilişsel beceriler içinde yaşadığımız cinsiyetçi, ataerkil toplumun cinsiyetçi normlarını birebir bize yansıtmakta. Elbette siz diyebilirsiniz ki yani ben bir bilim insanıyım. O yüzden de politik doğruculuk gibi bir kaygım yok. Tamamıyla mükemmel bir nesnellik çerçevesinden bu konulara yaklaşıyorum ama bunun böyle olmadığını da görüyoruz. Neden? Çünkü mesela yakın zamandan iki örnek verecek olursak mesela belki Sturmia vakasını izleyenler de kısmen hatırlayabilirler. Ünlü CERN'de de çalışan bir fizikçi fiziğin erkekler tarafından yapılmaya uygun bir disiplin olduğunu, kadınların fizikte başarılı olamadığını hem de çok ciddi bir konferansta dile getirdi ve bu tabii ki bir infial yarattı. Yalnız o Sturmia'nın sözlerine dikkat edecek olursanız işte bizim burada tartıştığımız bir takım sözde diyelim bilişsel beceri farklarına atıfta bulunmaktaydı. Yani diyordu ki erkekler cisimlerle, nesnelerle, şeylerle uğraşmayı severler. Kadınlar ise insanlarla uğraşmayı severler. Bunu da bilimsel çalışmalar göstermiştir diyordu. Biz ne gördük? İşte empati çalışmalarına baktığımız zaman evet kişiler kendi becerilerini değerlendiriyorsa ki bunun gerçek empatiyle bir alakası olmasına bile gerek yok. Bir fark olsa da gerçek anlamda empati becerilerini ölçtüğümüzde bir fark olmamasından bahsediyoruz. Yani bu araştırmaları yapan araştırmacılar bir fark olmadığını göstermiş vaziyetteydiler. Bir bu tarafı var işin diye düşünüyorum. Bir taraftan da ikinci bir saplantımız da galiba bu beyin farkları. Siz sanıyorum daha önce de yani bu programda Kemal Hoca da katılmış ve orada da altı çizilmiş zaten. Yani kadın ve erkekler arasında kimi nörel farkların, sinir sistemi farklarının spekülatif olduğunun altı çizilmiş. Ve gerçekten de öyle. Yani işte bu iki yarı küreyi birleştiren sinir lifleri olsun, sol sağ meseleleri, sol yarı küre, sağ yarı küre meseleleri olsun. Bunlar tartışmalı konular. Yani ben burada çok da beyin farkları üzerinden ne biliyoruz, ne bilmiyoruz bunu tartışmak istemiyorum ama bu iki saplantıyı bir arada ele alalım istiyorum. Yani bir taraftan gerçekten de sanki bu işte hali hazırda var olan cinsiyetçi ön yargılarımızı bilimsel çalışmalarla, psikolojik çalışmalarla, davranışsal ve bilişsel çalışmalarla yeniden yönetiyoruz. Bir taraftan da işte bunların biyolojik bir substratı olduğunu, bir altyapısı olduğunu iddia ediyoruz. Ve burada yani çok iyi dergilerde yayınlanmış kimi makaleler var mesela. 2015 yılında makale yayınlanmıştı. Ve çok da iyi yöntemler kullanarak işte bir beyindeki yapıları ölçme tekniği kullanmaktaydı. Ve demişti ki işte kadınların iki yarı küresi arasındaki biliyorsunuz işte beynin en üstündeki serebral korteks iki yarı küreden oluşmaktadır. Bunları birbirine bağlayan sinir demetleri ortada mevcuttur. Bu çalışmaya göre işte kadın beynindeki bağlantılılığa baktığımız takdirde yarı küreler arası bağlantılar. Daha fazla erkeklere baktığımız zaman ise tek bir yarı küre arasındaki bağlantılar daha fazla. İki yarı küre arasındaki bağlantılar o kadar güçlü değil gibi bir sonuç çıkmıştı. Ama bunu bu şekilde gösterenler sonuçta bu ölçümü yaparlarken kadın katılımcıların ya da erkek katılımcıların bilişsel becerilerini falan ölçmüş değillerdi. Ama siz makalelerini okuduğunuz zaman bu kişilerin size diyorlar ki sonuçlarımız erkek beyinlerinin algı ve koordine hareketler arasındaki bağlantıları güçlendirecek bir şekilde yapılmış olduğunu, kadın beyinlerinin ise sezgisel çalışma ile analitik çalışma modları arasında iletişimi güçlendirmek için dizayn edilmiş olduklarını düşünürmekte. Yani siz sadece iki yarı küre arasında daha fazla bağlantı buldunuz ya da bir yarı küre içerisinde daha fazla bağlantı buldunuz da sezgisellik, analitiklik ya da işte algı koordine hareketler yani bunlar nereden çıkartıyorsunuz?
Var olan önyargıları meşrulaştırmak için kullanılıyor gibi mi aslında bu?
Aynen öyle, aynen öyle. Yani bu spekülasyonlar aşırı şekilde karşımıza çıkıyor. Hatta bu basına döndükleri zaman, bunu makaleden okudum, basına baktığınız zaman erkekler bisiklete binmek veya yön bulmak gibi tek bir görevi gerçekleştirmek ve öğrenmek konusunda daha iyi olabiliyorlar diyor aynı yazarlar. Yani şimdi bisiklete binmek nereden çıktı? Harita okumak nereden çıktı? Yani iki yarı küreden ya da tek yarı küre arasındaki iletişimden bunları çıkarmak gerçekten çok güç. Çünkü yani bunu sadece ben de söylemiyorum. Bu tip çalışmaları eleştiren sinir bilimciler, biyologlar, nörogenetikçiler hepsi. Yani şunun altını çizmek lazım. Elbette beyin hasarlarında spesifik olarak biz bazı davranışsal, bilişsel hasarların ortaya çıktığını biliyoruz. Ama ve lakin özellikle de sağlıklı beyinlerde karmaşık insan davranışı veya düşüncesiyle birebir korele olan beyin yapıları ve beyin fonksiyonları konusunda o kadar detaylı bir bilgiye de sahip değiliz. Ama spekülasyon çok bol maalesef. Yani burada tabii şunu da hatırlamakta belki fayda var. Yani biz nedense davranış ve bilişteki her bir farkın otomatik olarak beyindeki bir farktan da yani işlev anlamında veya yapı anlamında kaynaklandığını düşünür vaziyetteyiz. Yani bu da aslında bizim nöral indirgemecilik de dediğimiz düşüncelerimizin, duygularımızın, davranışlarımızın anlaşılması için sadece beyni anlamamızın yeteceğine dair bir düşünce. Yani burada şöyle bir fikir var adeta.
Şuraya gelmeden çok kısa şunu sorabilir miyim? Tabii. Az önce sürekli iki cinsiyet üzerinden bu araştırmanın saptırıldığından vesaire bahsettik. Diğer cinsiyetlerle ilgili işte LGBT bireylerle ilgili vesaire bir sürü alt başlık var. Bunlar ne kadar işin içine katılıyor, ne kadar araştırılıyor ya da hormon farklılıkları vesaireydi. Evet. Bunlar ne kadar önemseniyor?
Tabii yani şimdi öncelikle yani bir tarafta hormonlara dönük ya da beyin görüntülemeye dönük çeşitli çalışmalar var. Ama çok sistematik ve sonuçlara varabileceğimiz, daha doğrusu net sonuçlar çıkarabileceğimiz çalışmalar yok. Kaldı ki yani sayıları çok daha fazla olan erkek ve kadın beyinlerine dair çalışmalarda bile şu anda biz net sonuçlar olduğunu iddia edemiyoruz. O yüzden daha azınlıkta olan diğer cinsel kimlikler ve cinsel yönelimler açısından baktığınızda datanın çok daha henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Aynı durum birazcık psikolojik beceriler için de geçerli diyebiliriz.
Ya da araştırmaların dışında kalıyorlar aslında bu tür bir şekilde.
Evet, evet. Bu da zaten yani eleştiri noktalarından genelde biridir. Yani örneklem sayınızı yani tek bir kampüste artırabilmek için yani diyelim 100 kişiyle çalışacaksanız aynı kampüs içerisinde 100 tane kadın veya erkeğe ulaşmanız, 100 tane kadın veya erkek dışında kalan cinsel kimlik veya cinsel yönelimlerden kişiyi bulmanız genelde daha zor olur. Yani bu tip pratik kaygılar ön plana sürülerek belki de ayrı bir ayrımcılık yapıldığı o aşamada belki söylenebilir elbette.
Buradan o zaman az önce bahsettiğiniz noktaya geri dönüyoruz. Biz cinsiyetlerini hep bahsettik. Beyindeki bir takım değişik farklılıklarla alakalı olduğunu düşünüyoruz ama son yapılan araştırmalar cinsiyetleri sadece beyinle alakalı diğer organların salgıladıkları hareketleriyle vesaire ilgili de olabileceğini gösteriyor.
Aynen.
Bu ilaç çalışmalarında, tedavi yöntemlerinde bunlar da bir soruna yol açıyor mu?
Evet, evet. Çok güzel bir soru gerçekten.
Sadece, ben bununla ilgili birkaç gün önce şöyle bir şey okudum. Kadınların, örneğin regl sancılarının senelerde iyi araştırılmayan bir alan oldu. Çünkü beyinle alakalı mevzu değil bizim sancı çekiyor olmamızda. Bu yüzden aslında bu normal olmadığı ama asla bir tedavisinde bulunamadığından bahsediyordu. Bu bununla alakalı olabilir mi mesela?
Evet, kesinlikle olabilir. Yani öncelikle evet dediğiniz çok önemli. Biraz önce de dediğim gibi yani beyindeki her cinsiyet farklılığı neden davranış veya düşüncede bir farklılığa dönüşüyor olsun. Tam tersinde tahayyül edemez miyiz diyen araştırmacılar var, Deriz gibi. Diyor ki kimi nöral farklılıklar gerçekten de farklı davranışlar yaratıyor olabilirler. Ama bazı durumlarda da nöral farklılıklar vücudun diğer kısımlarındaki farkları götürüyor olabilirler. Yani onları karşılıyor, kompanse ediyor olabilirler. Ve ortaya aynı davranışın çıkmasını sağlıyor olabilirler diyor. Ki buna dair de çok net örnekler veriyor. Yani aynı beyin yapısındaki dişi erkek farkları, burada genelde hayvan deneylerinden yola çıkmış bir teori bu. Ama bazı beyin görüntüleme deneyleri de var aynı mesajı veren. Ama temelde söylediği şey şu, diyelim elimizde bir hayvan var ve bu hayvanın dişisinde de erkeğinde de biz aynı davranışı görüyoruz. Aynı ebeveynlik davranışını görüyoruz. Bunu incelediğimizde dişide bu hareketin ortaya çıkmasını sağlayan şey hamilelikle ilgili hormonlar. Ama tabii ki erkekte hamilelik olmadığı için bu hormonların olmasından da bahsedemiyoruz. Peki bu durumda aynı davranışı ortaya çıkaran şey ne? Beyninin belli bir bölgelerine bakıyorlar, lateral septumlarına bakıyorlar ve burada vazopresin taşıyan fiberlerin erkeklerde çok daha fazla olduğunu, kadınlarda, dişilerde ise yok denecek kadar az olduğunu görüyorlar. Şimdi burada neye bakıyoruz? Evet, çok ciddi bir nöral ayrışma söz konusu. Ama bu nöral ayrışmanın yarattığı sonuç aslında davranışsal olarak aynı şey. Yani burada işte bu saplantı benim için çok önemli. Yani kendim bir bilişsel bilimci olduğum için de her zaman bu davranış ve düşüncenin tek kaynağının beyin olması fikri bana hep anlamsız gelmiştir. Yani sonuçta beyin bu vücudun parçalarından bir tanesi. Neden biz bütün iş yükünü ona verelim diye. Ama tabii burada dediğiniz şeyle de alakalı. Biz bu beyinler arasındaki farklara odaklanmışken belki vücudun diğer taraflarındaki irili ufaklı fark etmez cinsiyet veya toplumsal cinsiyet farklarına pek odaklanmamış vaziyetteyiz. Yani daha yakın zamanlarda yapılan bazı çalışmalar daha işte erkek ve kadınlardan farklı dokular üzerinde gen ekspresyonu karşılaştırmaları yapılıyor ve belki de binlerce genin erkek ve kadın bedenlerinde farklı düzeylerde aktifleşmiş olduğunu, ekspresyona tabi tutulduğunu görebiliyoruz. İşte karaciğerlerdeki çeşitli proteinlerin miktarlarında farklılıklar olabiliyor. Bağışıklık sistemlerinde farklılıklar olabiliyor. Vücudumuzun nerelerinde yağ tuttuğumuz konusunda farklar olabiliyor. Yani tabii ki şunu söylemiyorum, yani bütün bu farklar ortaya dünyaya iki farklı açıdan bakan, birbirlerinden çok farklı davranan iki canlı çıkarmaktadır. Asla böyle bir derdim yok. Sadece söylemeye çalıştığım şey şu, yani evet beyinler üzerinden bir saplantı var. Bunları farkları anlamaya çalışıyoruz ama arada belki de vücuttaki diğer farkları unutuyoruz. Bunun bir işte ilk konuştuğumuz konuya dönecek olursak belki de beyindeki farklar çeperdeki, diğer bölgelerdeki farkları karşılıyor. Onları kompanse etmiş oluyor ve davranış ve bilişe baktığımızda ortak bir şey görüyor olabiliriz. Bir ikincisi ise bu tabii yani tam olarak benim alanım olmasa da yakın zamanda yapılan çalışmalara baktığımız gerçekten de bilimsel anlamda da, araştırma geliştirme anlamında da kadınların adeta görmezden gelinen, ihmal edilen cins olduğunu tespit etmek mümkün. Yani bunun çok farklı örnekleri var. Belki de dediğimiz gibi işte farklı organlardaki kadın erkek farklarını biz dikkat etmediğimiz için piyasaya sürülen kimi ilaçların kadınlar üzerinde daha fazla yan etkisi olduğu için ya da istenmeyen etkileri olduğu için piyasadan çekilmeleri gerekebiliyor. Tabii çok sayıda böyle ilaç yok ama piyasadan çekilen ilaçlara, yani gerçekten piyasaya sürülmüş, kullanılmış ve tehlikeli olduğu anlaşılınca çekilmesine karar verilmiş. Bunların çok büyük kısmı aslında kadınlar üzerinde istenmeyen etkileri daha fazla olan ilaçlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii dediğim gibi yani ben burada işte ilaçlar tehlikeli olabilir gibi mesaj vermeye çalışmıyorum. Sadece yapılan olan çalışmalarda görüyoruz ki mesela ilaçların istenmeyen etkileri konusuna dönecek olursak kadınlarda en fazla ortaya çıkan istenmeyen etki ilacın etkisiz olması. Ve belki de ilacın etkisiz olmasının sebebi klinik çalışmalarda da, klinik çalışmalar öncesinde yapılan hayvan çalışmalarında da denekler ve katılımcılar arasında dişilerin, kadınların ihmal edilmiş olması önemli bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Ki böyle başka körlüklerimiz de var. Mesela en ünlülerinden biridir. Hep referans gösterilir. Araba kazası simülasyonlarında kullanılan mankenler %50 erkek cüssesi, %50 erkek bedenine göre üretilmiş mankenlerdir. O yüzden de aslında bu araba kazası simülasyonlarında edinilen bulgular erkek bedeninin bir kaza esnasında nasıl tepki vereceğini daha iyi yansıtır. Kadın bedeninin nasıl tepki vereceğini ise daha az yansıtır. Bu da gerçekten istatistiklere de baktığınızda önemli farklar yaratmakta. Ölümlü kazalarda kadınların ölümü olabilir. Ki burada şu da söz konusu mesela, yani boy farklarından dolayı özellikle boyun travmalarının kadınlarda daha fazla gözlemleniyor olması.
Emniyet kemerinin kadının vücuduna uygun olmadığıyla ilgili söyleniyor bu.
Tabii kesinlikle. Hem o boyut var hem hamilelik boyutu var. Mesela hamilelik boyutu var. O sırada bebeğin vücudun ne kadar yükseğinde olduğuna göre gene emniyet kemerinin koruyuculuk sunması ya da sunmaması söz konusu. Örnekleri çoğaltabiliriz. Yani özellikle halk sağlığı açısından bakıldığında.
Sizin de zaten çalışmalarınız bunun halk sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili galiba.
Aynen, yani daha doğrusu bizim yapmaya çalıştığımız bu konuda birazcık farkındalığı arttırmaya çalışmak. Gerek araştırma, geliştirme, inovasyon süreçlerinde gerek bilimsel çalışmalarda cinsiyet ve toplumsal cinsiyet değişkenlerinin daha fazla kullanılmasını arzu ediyoruz. Bunu da her disiplinden kişiye, araştırmacıya, geliştiriciye öneriyoruz. Şu anda da yani böyle bir zaten Avrupa Birliği projesi içerisinde bu konulara odaklanmış vaziyetteyiz.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Bugün Meraklısına Bilim'de konuğumuz Dr. Alper Açıklı, kendisiyle toplumsal psikolojide toplumsal cinsiyet farklarına nasıl bakmalıyız onu konuştuk. İyi akşamlar, görüşmek üzere.